Ayrım 47, Son Baba Mario Puzo, sayfa 455. 20. Kısım. Lia Vatsi ilk kez patronu Cross Delano'nun emirlerine mahsus uymadı. Jim Lucy tekrar av köşküne gelmiş ve yine Scanlett'ın ölümüyle ilgili sorular sormuştu. Sicilyalı Scanlett konusunda hiçbir bilgisi olmadığını iddia etmişti. O gün bir rastlantı sonucu otelin lobisine girmişti, hepsi o kadar. Lucy, Watson'ın omzuna vurdu, sonra da yüzünü hafifçe tokatladı. ''Pekala seni küçük İtalyan iti, seni yakında ele geçireceğim.'' Sicilyalı için için Lucy'nin idam fermanını imzaladı. Ne olursa olsun geleceğinin tehlikede olduğunu biliyordu. Ve ne olursa olsun Lucy'nin sonunu kesinlikle hazırlayacaktı. Ama dikkatli davranması gerekiyordu. Claricuzio ailesinin kesin kuralları vardı. Bir polise asla zarar verilmezdi. Vatsi Cross'u Lucy'nin emekli olan ortağı Phil Sharkey ile konuşmaya götürdüğünü hatırladı. Adamın ileride 50 bin dolar alacağı vaadi yüzünden dilini tutacağına hiçbir zaman inanmamıştı. Vatsi şimdi Sharkey'nin Lucy'ye bu konuşmayı haber verdiğinden emindi. Belki eski polis onun arabada beklediğini de görmüştü. Bu doğruysa Cross'la o müthiş bir tehlikeyle karşı karşıyalar demekti. Sicilyalı temelde Cross'un düşüncesine güvenmiyordu. Polisler mafyozolar gibi birbirlerini tutarlardı. Onların da kendilerine göre bir omertaları vardı. Vatsi kendisini av köşkünden Santa Monica'ya, Phil Sharkey'nin evine götürmeleri için iki askerini seçti. Sharkey ile konuşur konuşmaz onun Cross'un ziyaretini Lucy'ye açıklayıp açıklamadığını anlayacağından emindi. Sharkey'nin evinin etrafında hiç kimse yoktu. Öndeki çim alanda sadece bir çim biçme makinesi duruyordu. Garaj kapısı açıktı, içeride bir araba vardı. Vatsi beton dökülmüş bahçe yolundan ilerleyerek zili çaldı ama içeriden bir ses çıkmadı. Vatsi zil çalmayı sürdürdü, sonra tokmağı yokladı, kapı kilitli değildi. Şimdi bir seçim yapması gerekiyordu. Gitmeli miydi yoksa kalmalı mı? Vatsi kravatının ucuyla kapının tokmağını ve zili sildi, sonra kapıdan küçük antreye girip Sharkey'nin adını seslendi. İyice bağırdı ama bir cevap alamadı. Evde ilerledi. İki yatak odası da boştu. Dolaplara, karyolaların altına baktı, oturma odasını da iyice aradı. Kanepenin ve yastıkların altına bakmayı unutmadı. Sonra mutfağa geçerek verandaya çıktı. Oradaki masada süt şişesi, içinde yarı yenmiş peynirli sandviç olan kağıt bir tabak duruyordu. Vatsi mutfaktaki panjurlu kahverengi kapıyı fark etti. Gerisinde derin olmayan bir bodrum vardı. Aşağıya sadece iki basamakla iniliyordu. Burası daha çok penceresiz, çukurca bir oda gibiydi. Lia Vatsi basamaklardan inip kullanılmış bisikletlerden oluşan yığının arkasına baktı. Kocaman kapakları olan bir dolabın içine de. Buraya sadece bir tek polis üniforması asılmıştı. Altta bir çift kalın tabanlı siyah papuç ve onların üzerinde de sırmalı bir polis kasketi vardı. Hepsi o kadar. Köşedeki sandığa giderek kapağını açtı. Sandık çok ağırdı. İçine dikkatle katlanmış gri battaniyeler yerleştirilmişti. Vatsi yukarı çıkıp tekrar verandaya gitti. Gözlerini okyanusa dikti. Bir cesedi kuma gömmek budalalık olurdu. Bu fikri kafasından kovdu. Belki biri gelip Sharkey'i götürdü diye düşündü. Ama katilin görülmesi tehlikesi vardı. Ayrıca Sharkey tehlikeli bir adamdı. Onu öldürmek kolay olmazdı. Onun için Sharkey öldürüldüyse cesedinin evde olması gerekirdi. Hemen dönüp bodruma inerek sandıktaki bütün yünlü battaniyeleri dışarı attı. Ve evet, önce dipteki kafayı gördü, sonra da ince vücudu. Sharkey'nin sağ gözünün yerinde bir delik vardı. Üzerindeki ince kan pıhtısı kırmızı bir paraya benziyordu. Adam çoktan ölmüştü. Bal mumu gibi suratı kara benekçikler içindeydi. Bu konuda deneyimli olan Vatsi bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Sharkey çok güvendiği birinin ona iyice sokulmasına izin vermişti. Katil de onun gözüne ateş etmişti. O benekçikler barut izleriydi. Sicilyalı battaniyeleri dikkatle katlayarak tekrar sandığa koydu. Parmak izi bırakmamıştı. Ama battaniyenin tüylerinin elbisesine yapışmış olduğunun farkındaydı. bu giysileri ortadan kaldırması gerekiyordu. Ayakkabılarını da öyle. Vatsi askerlerinden onu havaalanına götürmelerini istedi. Vegas'a kalkacak uçağı beklerken havaalanı alışveriş merkezindeki bir mağazadan elbise ve ayakkabı aldı. Bir de küçük bavul. Eski giysilerini onun içine koydu. Vegas'ta Xanadu'ya gidip Cross için bir mesaj bıraktı. Sonra duş yapıp yıkandı ve yeni elbiselerini giydi. Sonra da Cross'un onu aramasını beklemeye başladı. Genç adam ona telefon ettiği zaman Sicilyalı yukarıya çıkacağını, Cross'la görüşmesi gerektiğini söyledi. Eski elbisesini koyduğu bavul yanındaydı. Cross'u görür görmez ilk söylediği 50 bin kârdasın oldu. Cross ona bakarak güldü. Vatsi genellikle iyi giyinirdi. Ama şimdi arkasında çiçekli bir gömlek, mavi bez pantolon ve mavi bir ceket vardı. Az parayla kumar oynayan adamlara benziyordu. Sicilyalı Cross'a Sharky olayını anlattı. Yaptıkları için özür dilemeye çalıştıysa da genç adam onu susturdu. ''Bu işe benimle birlikte girdin. Tabii ki kendini koruman gerekiyor. Kahretsin, bu olay ne anlama geliyor?'' Vatsi basit dedi. Luzi ile Dante'nin birlikte hareket ettiklerini tek bilen insan Sharky'ydi. Bunu sadece o kanıtlayabilirdi. O olmasaydı söylediklerim boş bir iddia olarak kalırdı. Dante Luzi'ye ortağını öldürttü. Sharky nasıl böyle budalaca davrandı? Sicilyalı omzunu silkti. Herhalde Luzi'den de para koparabileceğini düşündü. Sonra senden zaten 50 bin alacaktı. Sharky, Luzi'nin büyük bir oyun oynadığını seziyordu. Ona verdiğin para yüzünden. Ne de olsa 20 yıl dedektiflik yapmıştı, böyle şeyleri tahmin edebilirdi. Ama eski ortağı Luzi'nin onu öldürebileceği aklına bile gelmedi. İşe Dante'nin karışacağını bilemezdi. Cross fazla ileri gitmişler dedi. Vatsi böyle bir durumda üçüncü bir oyuncunun işe karışmasına izin veremezsin diyerek başını salladı. Doğrusu Dante'nin bu tehlikeyi görebilmesine şaştım. Luzi'yi ikna etmiş olmalı. Yoksa o aslında eski ortağını öldürmek istemezdi. Sonuçta hepimizin bazı duyguları var. Demek Dante şimdi Luzi'yi kontrolü altına aldı. Ben dedektifin buna izin vermeyecek kadar sert biri olduğunu sanıyordum. Sicilyalı, sen iki ayrı cins hayvandan söz ediyorsun dedi. Luzi korkulacak biri, Dante ise kaçık. Demek Dante artık katilin o olduğunu anladığımı biliyor. Vatsi onun için çabucak harekete geçmeliyiz dedi. İkisinin de temizlenmesi gerekiyor. Cross başını salladı. Bunun bir aşağı Rabbani olması şart. İkisi de ortadan kaybolmalılar. Sicilyalı güldü. Bunun Don Clericuzio'yu kandıracağını mı sanıyorsun? Cross iyi plan yaparsa kimse bizden şüphelenmez dedi. Vatsi ondan sonraki 3 günü Cross'la geçirdi. İkisi planları incelediler. Sicilyalı o arada eski elbisesini kendi elleriyle kalorifer kazanında yaktı. Cross yalnız başına 18 deliklik golf oynayarak egzersiz yaptı. Golf arabasını itmesi için Sicilyalı ona yardım etti. Vatsi bütün ailelerin golfa neden bu kadar meraklı olduklarını anlayamıyordu. Bu onun için garip bir delilikti. 3. günün gecesi en üst kattaki dairenin balkonunda oturdular. Cross masaya Havana sigarları ve konyak koydurmuştu. Aşağıda stripteki kalabalığı seyrediyorlardı. Cross ne kadar kurnazca davranırlarsa davransınlar dedi. Babamın katledilmesinden hemen sonra benim de ölmem Don'un Dante'den şüphelenmesine neden olur. Bence biraz bekleyebiliriz. Vatsi sigarını tüttürdü. Fazla bekleyemeyiz. Artık o ikisi senin Sharky ile konuştuğunu biliyor. Cross ikisini aynı zamanda ortadan kaldırmamız gerekiyor diye hatırlattı. Bunun bir aşağı Rabbani olması gerektiğini de unutma. Cesetleri bulunmamalı. Sicilyalı sen en sondaki şeyi başa alıyorsun dedi. Önce onları öldürebileceğimizden emin olmalıyız. Cross içini çekti. Bu iş çok zor olacak. Luzi çok tehlikeli bir adam. Çok da dikkatli. Dante savaşabilir. Onları bir tek yerde kıstırmalıyız. Bunu Los Angeles'ta yapabilir miyiz? Vatsi hayır dedi. Orası Luzi'nin çöplüğü. Luzi orada çok güçlü ve tehlikeli. Bu işi Vegas'ta yapmamız gerekecek. Cross ekledi ve kuralları çiğnememiz de. Bu bir aşağı-i Rabbani olacaksa o zaman kimse onların nerede öldürüldüklerini bilemeyecek. Ayrıca bir polis öldürerek kuralları zaten çiğnemiş olacağız. Onları aynı zamanda Vegas'a nasıl çekeceğimi biliyorum. Cross Watsiye planını açıkladı. Sicilyalı daha fazla yem kullanmalıyız dedi. Lose ile Dante'nin buraya tam istediğimiz zaman gelmelerini sağlamalıyız. Cross bir konyak daha içti. Pekala, işte sana başka yemler. Sicilyalı'ya yine bir açıklama yaptı. O da başını salladı. Cross ekledi. Onların ortadan kaybolmaları bizim kurtuluşumuz olur. Ve herkes de kanar. Vatsi Don Clericuzio dışında dedi ve korkmamız gereken de sadece o. 8. Bölüm Aşağı-i Rabbani 21. Kısım Neyse ki Steve Stallings, Messalina filmindeki son yakın plan sahne çekildikten sonra öldü. Yoksa yeniden çekim yapılması gerekecek ve bu da milyonlara mal olacaktı. Çekilen bu son sahne aslında filmin ortalarındaydı. Vegas'tan 75 kilometre öteye bir çöl kasabası yapılmıştı. Sözüm ona Pers ordusunun merkeziydi. İmparator Claudius yani Steve Stallings yanında karısı Messalina ile yani Athena ile burayı yerle bir edecekti. Steve Stallings günün sonunda küçük kentteki otelde ayrılan dairesine çekildi. O gece için kokaini, içkisi ve iki kadın arkadaşı vardı. Herkesin canına okuyacağını söylüyordu, çok öfkeliydi. Bir kere filmdeki rolü iyice budanmış, bir yıldıza göre bir rol olmaktan çıkmıştı. Sadece bir karakter rolüydü. Artık ikinci plana düştüğünün farkındaydı. Yaşlanmaya başlayan yıldızların kaderiydi bu. Bundan başka çekim sırasında Athena ona yaklaşmamıştı. Oysa Stallings daha fazla bir şeyler ummuştu. Sonra Vegas'ta ona bir yıldız gibi davranmıyorlardı. Ona Zanado Oteli'nin o ünlü villalarından vermemişlerdi. Stallings buna sinirlenmesini biraz çocukça buluyordu ama çalışma sona erdiği için Vegas'ta parti verilecek ve ön montajı yapılmış film gösterilecekti. Steve Stallings uzun yıllar boyunca film endüstrisinde çalışmıştı. Bu nedenle güç hiyerarşisinin nasıl bir şey olduğunu iyi biliyordu. Para getiren yıldız gen herkesten üstündü. Teorik olarak patron, stüdyo yöneticisiydi. Stüdyoya kazanç sağlayan bir yapımcı da patrondu. Yıldızları, yönetmeni ve senaristi bir araya getirir, senaryonun geliştirilmesini kontrol ederdi. Jenerikte yapımcı yardımcısı olarak gösterilen ama hiçbir güçleri olmayan adamlardan para toplardı. Bu sürede patron oydu. Ama film çevrilmeye başlayınca patronluk yönetmene geçerdi. Tabii A sınıfından ya da para getiren bir yönetmense. Yani film ilk gösterime girdiği haftalarda seyirci çekebilen ve para getiren yıldızların çalışmalarını sağlayan biri. Film yönetmenin kontrolündeydi. Her şey ondan sorulurdu. Kostümler, müzik, sesler, aktörlerin rol yapmaları. Ayrıca Yönetmenler Birliği film alanındaki en güçlü örgüttü. İsim yapmış hiçbir yönetmen başka bir rejisörün yerini almaya razı olmazdı. Ama bütün bu insanlar güçlü olmalarına rağmen para getiren yıldızın önünde eğilirlerdi. Bir filmde iki para getiren yıldızı oynatan bir yönetmen, bir çift vahşi atı süren bir insana benzerdi. Vücudu paramparça olup rüzgarla savrulabilirdi. Steve Stallings böyle bir yıldızdı ama artık öyle olmadığını biliyordu. O günkü çekim fiziksel açıdan çok yorucu olmuştu. Steve Stallings'in gevşemeye ihtiyacı vardı. Duş yaptı, büyük bir biftek yedi, sonra iki kız geldiği zaman onlara kokainle şampanya ikram etti. Kızlar Vegas'landı ve çirkin de değillerdi. Aktör ihtiyatlı tavırlarını bu seferlik bir yana bıraktı. Ne de olsa sanat yaşamı alacakaranlık kuşağına giriyordu. Artık dikkatli davranmasına gerek yoktu. Böylece fazla kokain aldı. İki kız üzerinde Steve Stallings'in poposuna bayılıyoruz yazılı tişörtler giymişlerdi. Bütün dünyada hayranları aktörün poposunun çok biçimli olduğunu düşünüyorlardı. Kızlar önce biraz çekingen davrandılar ancak kokainden sonra sendi bende oldular. Şakalaşmaları Stallings'i biraz keyiflendirdi. Tekrar kokain çekti. Kızlar onu okşarlarken aktör de hayal kuruyordu. Ertesi günkü partide elde ettiği bütün kadınları görecekti. Athena Aquitaine'le ilişkisi olmuştu. Senaryoyu yazan Claudia'yla da, hatta uzun yıllar önce seks konusunda gerçek seçimini henüz yapmamış olan Dita Tommy'yle de. Bobby Bunce'ın karısını da elde etmişti ama artık o önemli değildi çünkü kadın ölmüştü. Sonra Skippy Deer'ın karısı, Stallings bir ziyafet sofrasında etrafına bakınarak o anda kocaları ya da aşıklarının yanında sakin sakin oturan kadınları saymıştı. Hepsiyle de aşk yapmıştı. Biraz daha kokain almak ve şampanya içmek için kalktı ama içki midesine dokundu. Önce midesi bulandı, sonra da sersemledi. Nerede olduğunu pek bilmiyordu artık. Steve Stallings birdenbire çok yorgun olduğunu hissetti. Dizleri büküldü, kadeh elinden düştü. Kızlardan birinin sesi uzaklardan geldi. Çığlıklar atıyordu. Böyle bağırdığı için ona kızdı. Sonra kafasının içinde bir şimşek çaktı. Son hissettiği şey de bu oldu. Ondan sonraki olaylara ancak budalalık ve kötü niyet neden olabilirdi. Kızlardan biri Steve Stallings yatağa devrildiği için çığlıklar atıyordu. Aktörün ağzı açık, bakışları sabitti. Adamın öldüğü belliydi. İki kız paniğe kapılarak bağırmaya başladılar. Çığlıkları otel personelinin ve içinde sadece kumar makinesi, zar ve poker masası bulunan kumarhanede oyuna dalmış olan birkaç kişinin dikkatini çekti. Sesleri izleyerek yukarıya çıktılar. Şimdi Stallings'in kapısı açık otel odasının önünde bir grup toplanmıştı. Aktörün yatağa serilmiş olan çıplak vücuduna bakıyorlardı. Ama birkaç dakika içinde yüzlerce kadın hayranı oraya toplandı. Bu insanlar aktörün ölüsüne bakmak ve dokunmak için odaya doluştular. Önce bu dokunuşlar saygılıydı. Dünyada pek çok kadını kendine aşık eden bu adama saygı duyuyorlardı. Sonra bazı kadınlar onu öptüler. Bir kız çantasından bir makas çıkarıp parlak siyah saçlarından bir tutam kesti. Böylece Stallings'in kırlaşmış saç dipleri ortaya çıktı. Kötü niyete gelince, odaya ilk koşanlardan biri de Skippy Deer'dı ama hemen polise haber vermedi. İlk kadın grubunun Steve Stallings'in ölüsüne yaklaşmalarını seyretti. Her şeyi olduğu gibi görüyordu. Stallings'in ağzı sanki şarkı söylerken ölü vermiş gibi açıktı. Yüzünde de hayret dolu bir ifade vardı. Aktöre ilk yaklaşan kadın usulca gözlerini ve ağzını kapattı, hafifçe alnından öptü. Ama sonra onun kadar dikkatli davranmayan diğer kadınlar onu bir kenara ittiler. Deer içindeki kini hissetti. Stallings'in yıllar önce ona taktığı boynuzlar karıncalanıyordu sanki. Kadınların içeri doluşmalarına mahsus izin verdi. Stallings her zaman hiçbir kadının ona dayanamayacağını söyleyerek övünmüştü. İşte şimdi doğru söylediği anlaşılıyordu. Ancak kalabalık o ünlü popoyu görmek için cildi ölüm beyazlığına bürünmüş olan cesedi yan döndürdüğü zaman Deer polisi aradı. Durumu kontrol altına alarak bütün sorunları halletti. Yapımcılar böyle davranırlardı, onların işiydi bu. Skippy Deer ölüye otopsi yapılmasını sonra da Los Angeles'a gönderilmesini istedi. Cenaze töreni 3 gün sonra orada yapılacaktı. Otopsi sonucunda Stallings'in beyindeki anevrizmadan öldüğü anlaşıldı. Kan beynine hücum etmiş ve damarlardan biri tıkanmıştı. Deer aktör öldüğü sırada yanında olan kızları arayıp buldu. Onlara kokain kullandıkları için tutuklanmayacaklarına dair söz verdi. Ayrıca yakında yapacağı filmde onlara küçük bir rol vereceğinden de söz etti. Kızlar 2 yıl boyunca haftada $1000 alacaklardı. Ama anlaşmalarda her zaman ahlak kuralları ile ilgili bir madde de vardı. Birilerine Stallings'in ölümünden söz ettikleri takdirde anlaşmalar feshedilecekti. Deer ancak bütün bunlardan sonra Los Angeles'a Bobby Bunce'a telefon ederek yaptıklarını açıkladı. Dita Tommy'yi de arayarak Stallings'in öldüğünü haber verdi. Kadından Messalina filminde çalışan herkese Vegas'taki veda partisine ve filmin galasına katılmaları gerektiğini söylemesini istedi. Aslında Deer itiraf edemeyeceği kadar çok sarsılmıştı. 2 hap alıp yattı. 47. ayrımın sonu. Sayfa 465.